Ayrım 39, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 327. Savunma Abdülkadir Selvi'den. Bunun üzerine Erkan Yıldırım'ın savunmasını Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi üstlendi. Selvi 1 Haziran 2021 tarihli yazısında kulis bilgisi diyerek söz konusu yardımın gümrük kayıtlarında görünmemesiyle ilgili haberlere Erkan Yıldırım'ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi dedi. Serkan Bayram'ın sosyal medya hesabından 7 Aralık 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda yer alan bir fotoğrafta dostluk grubu heyetiyle birlikte Venezuela'ya giden Erkan Yıldırım da görülüyordu. Binali Yıldırım'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmemişken AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram bir açıklama yaparak Erkan Yıldırım'ın hayır işleri için Venezuela'ya geldiğini söyledi. 4 Aralık 2020'de heyet olarak Venezuela'ya gittiklerini dile getiren Bayram açıklamasında Erkan Beyefendi imkanlarıyla gelmişti, resmi heyetin içinde değil, böyle resmi ziyaretlere iş adamları da katılıyor, deyik gibi. Burada da Erkan Bey kendi imkanlarıyla heyet dışında bir katılım gösterdi. Sosyal projeleri vardı, Filistin camisinin yapım süreci vardı, oraya destek olundu, Maarif Vakfı'nın okulunun resmidir o, hastane vardı, pandemi nedeniyle sıkıntıları vardı. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk, denk geldik, ondan sonra da dönüldü dedi. Yıldırım'ın götürdüğü öne sürülen maske ve kitleri gümrük kaydının olmamasıyla ilgili yaptığı bir başka açıklamada da Bayram, giderken kendileriyle beraber bir iki koli maske ve kit vardı, gümrüklük iş değil, tırlar veya gemilerde ihraç edilen mal değil, toplasan iki koli etmez, badem şekeri de götürdük, onu da mı anlatalım? Baklava götürdük, onu da mı anlatalım? Maske ve kitler Türk iş adamları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İhracat babında düşünmemek lazım. Erkan Bey hayırsever bir iş adamıdır, dedi. Erkan Yıldırım'ı da dahil ederek kokain ticaretinde yeni adresin Venezuela üzerinden olduğunu iddia eden Peker'in açıklamalarından sonra sosyal medyada Mayıs 2020'de çıkan Venezuela'dan peynir başta olmak üzere pek çok ürünün ithalatına dair karar da yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin Venezuela'dan sıfır vergiyle beyaz peynir ithal edebilmesini sağlayan kararın hatırlatıldığı paylaşımlara Venezuela'da Ekim 2020'de içinde peynir bulunan kapların arasında kokain yakalanması ile ilgili eski bir haber de eşlik etti. Venezuela'da yayın yapan Ultimas Noticias adlı internet sitesindeki habere göre bir operasyonda içinde beyaz peynir bulunan kapların arasına gizlenmiş halde 108 pakette toplam 119 kilo kokain ele geçirilmişti. Konu muhalefetten bazı vekillerin soru önergelerine de konu olunca Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından açıklama yaptı. 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir diyen Muş, 2021'de de gerçekleşmiş herhangi bir peynir ithalatı bulunmadığını söyledi. İDO'da başlayan siyasi kariyer. Sosyal medyada dile getirilen ve kısa sürede sönümlenen tepkiler dışında Peker'in kokain sevkiyatı ile ilgili iddialarının gereken ilgiyi gördüğünü söylemek pek mümkün olmadı. Bu iddiaları birazdan anlatacağız ancak öncesinde Peker'in iddialarında adı geçen hatırı sayılır bir servet sahibi olan Erkan Yıldırım ve babası eski başbakan Binali Yıldırım'a odaklanmakta fayda var. Peker'in uyuşturucu ifşalarıyla gündeme gelen Erkan Yıldırım, ailenin devasa servetinin kaynağı olarak görünen kuru yük taşımacılığı yapan denizcilik şirketinin kardeşleriyle birlikte ortağı. Binali Yıldırım'ın da denizcilik sektörüne yabancı olmadığı biliniyor. Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun olmuş, ardından da aynı bölümde yüksek lisans yapmıştı. İsveç'te bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde denizde can ve mal güvenliği yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi AŞ ve Cami Altı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde çalışan Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminin kurmayı olarak en yakınındaydı. Erdoğan'ın belediye başkanlığına seçildiği 27 Mart 1994 tarihinden sonra üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmeleri İDO Genel Müdürlüğü görevini Ali Müfit Gürtuna tarafından ortaya atılan hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 1999'da görevden alınana kadar sürdürdü. Yıldırım Deniz Otobüsleri'ndeki büfelerin akraba şirketlerine verilmesi, evrakta sahtecilik, işçilerin maaşlarının ödenmemesi gibi basına da yansıyan iddialar nedeniyle Gürtuna tarafından görevden alınmıştı. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden alındı. 2 Kasım 1999'da Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Yıldırım'ın genel müdür olduğu 1994'e kadar İDO'ya bağlı gemilerdeki büfeler, işletici firmaya gemilerin temizliği, hizmeti ve iç bakımı işleri karşılığında tahsis ediliyordu. Yıldırım göreve geldikten sonra gemi büfelerinin hem temizlik karşılığı olarak hem de üzerine para isteyerek firmalara kiralanmasını istedi. İhale yapıldı. Kazanan firma temizlik ve kira bedeli karşılığı büfeleri aldı. Ama altından kalkamadı, kirayı ödeyemedi. İDO kiraları ödenmeyince işi kendi yapmaya başladı. Binali Yıldırım işin başına dayısı Yılmaz Erence'yi geçirdi. Yılmaz Erence İDO'nun maaşlı elemanı olarak burayı işletmeye başladı. Sonra Yıldırım burayı bir firmanın işletmesi gerektiğini söyleyip Kasım 1996'da işi Çağrı Temizlik ve Gıda Hizmetleri adlı bir şirketi temsilen Yılmaz Erence'nin gelini Behice Erence'ye verdi. Behice Erence ile yapılan sözleşme gereği şirket gemi büfelerini bir yıldan biraz fazla süreyle işletecekti. Sözleşmeye İDO'nun büfelerde çalışanların maaşlarını ödemesini öngören bir madde eklendi. Ayrıca yolcunun yoğun olduğu mevsimlerde firma işçi sayısını arttırabilecekti. Buna göre firma büfeleri işletiyor ancak çalıştırdığı işçilerin maaşlarını İDO'ya ödettiriyordu. İlk sözleşmenin süresi bittikten sonra şirketle 1 Şubat 1998 ile 31 Ocak 2000 arasını kapsayan ikinci bir sözleşme yapıldı. Buna göre İDO firmaya çalıştırdığı işçi başına birinci yıl 105 milyon lira, ikinci yıl günün koşullarına göre belirlenecek bir personel maaş gideri verecek, yoğun mevsimlerde işçi alımı yapılabilecek, firma İDO'ya birinci yıl 1 milyar 250 milyon lira, ikinci yıl 2 milyar lira aylık kira ödeyecekti. 17 Eylül 1998'de ek bir sözleşme daha yapıldı ve personel maaşlarının 130 milyon liraya çıkarılmasına, temizlik malzemelerinin İDO tarafından alınmasına ve çalışanların yemek giderinin İDO tarafından karşılanmasına karar verildi. Yani gemiler, demirbaşlar, çalışanların maaşları ve hatta yemek masrafları bile İDO'ya aitti. Ama yapılan işten bir başkası nemalanıyordu. Şirket İDO'ya sadece kira ödüyordu. Binali Yıldırım 29 Ocak 1999'da şirketle ikinci bir ek sözleşme yaptı. Buna göre 18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesi ihtimaline karşı sözleşmenin bitim tarihi 31 Şubat 2001'e uzatıldı ve çalışanların maaş ödemeleri olarak İDO'nun firmaya 30 Haziran'a kadar kişi başına 205 milyon lira, 31 Ocak 2000'e kadar da 247 milyon lira aktarmasına karar verildi. Ancak Binali Yıldırım ikili imzayla yapması gereken bu sözleşmeyi imzalatacak bir genel müdür yardımcısı bulamadı. 3 genel müdür yardımcısından terminallerden sorumlu olan Adnan Çelik ve mali işlerden sorumlu olan Necmettin Erdil seçimlerde aday olmak için istifa etmişlerdi. Geriye sadece işletmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Gökşin Türkmen kalmıştı. Türkmen ise İDO'nun yararına olmadığı gerekçesiyle sözleşmeyi imzalamayı reddetmişti. Bunun üzerine Binali Yıldırım geçmiş tarihli bir sözleşme hazırlattı. 15 Ocak 1999 tarihinde yapılmış gibi gösterilen bu sözleşmede sürenin uzatılması dışında çalışanların ücret artışını gösteren diğer madde aynen kondu. Altına da o tarihten halen görev başındaymış gibi Necmettin Erdil'in imzası eklendi. Ancak Yıldırım bunu da elini yüzüne bulaştırdı. Çünkü Fazilet Partisi'nden belediye başkan adayı olan Erdil'in seçime katılmak isteyen diğer bürokratlar gibi 11 Ocak 1999'a kadar görevinden ayrılması gerekiyordu. Erdil aday olduğuna göre 15 Ocak 1999'da da görevinin başında olamazdı. İDO çağrı temizlik ve gıda hizmetlerine personel maaşı, temizlik malzemesi parası ve çalışanların yemek masrafı olarak her ay 3 kalem ödeme yapıyordu. 1999'un Eylül ayı itibariyle İDO'nun firmanın çalıştırdığı 64 personele 247 milyon liradan yaptığı ödeme toplamda 15 milyar liranın üzerindeydi. Bu çalışanların yemek masrafı olarak günde 3 milyon liradan dağıtılan Sodexo fişleri de yine İDO'nun cebinden çıkıyordu. En büyük yolsuzluk İDO'nun firmaya personel maaşı olarak vermeyi taahhüt ettiği kalemde gerçekleşiyordu. Personel İDO'nun firmaya verdiği kişi başı personel giderlerinin hepsini maaş olarak almıyordu. İDO ve firma arasında yapılan anlaşmalardan İDO'nun personele 130 milyon lira vermeyi taahhüt ettiği 1 Eylül 1998 ve 31 Ocak 1999 tarihleri arasında personele ödenen paranın sadece 94 milyon lira olduğu bordrolarla belgelenmişti. Büfelerde çalışanların ifadelerine göre personele biri İDO ile yapılmış sözleşmeye uygun iki bordro imzalatılarak ortaya çıkan 36 milyon lira fark kitabına uyduruluyordu. Temizlik malzemeleri İDO tarafından firmaya el altından gönderilip bir de temizlik malzemesi gideri olarak her ay 750 milyon lira da para ödeniyordu. İDO iskelelerindeki büfeler de bedelinin altında kiralarla Yıldırım'ın akrabalarına kiralanmıştı. Kabataş iskelesindeki büfeyi amcası Ali Rıza Yıldırım, Kartal iskelesindeki büfeyi de dayısının gelini Behice Erence'ye kiralamıştı. Binali Yıldırım'ın genel müdür olmasından sonra eniştesi Belgüzar Aksu, yakıt ikmal elemanı, yeğeni Bekir Aksu teknisyen ve baldızı Tülin Yıldırım da sekreter olarak İDO'ya alınmıştı. Şoför olan eniştesi Eftal Şahin ise Yıldırım'dan önce İDO'da işe başlamıştı. 25 Aralık fezlekelerinde Binali Yıldırım. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında adı sıkça anılanlardan biri de Binali Yıldırım'dı. Polis ve yargıda örgütlü Gülen cemaati kadrolarının AKP iktidarını hedef alan 25 Aralık operasyonu ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılmıştı. İddiaya göre aralarında üst düzey bürokratların da olduğu bir grubun kurdukları paravan şirketler üzerinden kamu arazilerinin satış ihalelerine fesat karıştırdığı soruşturuluyordu. Ancak sıradan bir yolsuzluk soruşturması gibi görünen operasyonlar dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere ailesini de içine alan bir dizi iddiayı içerir hale gelmişti. Polis fezlekelerinde 4 ayrı gruba ayrılan şüpheliler, kamu arazilerinin usulsüz ele geçirilmesi, rüşvet karşılığı maden işletme ruhsatı almak, resmi belgelerde sahtecilik, siyasi nüfuzunu ve kamu gücünü kullanarak bağlantılı oldukları şirketlerin çıkarlarına göre düzenlemeler yaptırmak, kamu ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet, tehdit, imar usulsüzlükleri gibi çeşitli suçlamalarla itham ediliyordu. 25 Aralık fezlekesinde dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın 4. grup diye anılan ekibi yönettiği iddia ediliyordu. İçlerinde AKP döneminin meşhur müteahhitleri, milletin amına koyacağı sözüyle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu, İbrahim Çeçen, Adnan Çebi, Nihat Özdemir, Mehmet Nazif Günal, Hayrettin Özaltın gibi iş insanlarının yanı sıra dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan gibi bürokratların da olduğu bir gruptu. Soruşturma evraklarına göre Binali Yıldırım yukarıdan aldığı talimatlarla iş insanlarından para topluyor, karşılığında bu kişilere kamu ihaleleri verdirtiyordu. Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın takip ettiği ve bir rüşvet havuzunda biriken paraların daha sonra Nebi Yanık aracılığıyla Çalık Holding binasına götürüldüğü öne sürülüyordu. 25 Aralık soruşturmasının en önemli iddialarından biri ise fesat karıştırılan kamu ihalelerinden elde edilen rüşvet paralarıyla Sabah ATV grubunun satın alınmasının Binali Yıldırım liderliğinde organize edilmesiydi. Çalık Holding kamu bankalarından 750 milyon dolarlık kredi kullanarak TMSF üzerinden 5 Aralık 2007'de Ciner Holding'e bağlı Merkez Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almıştı. Başında damat Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak olan bu devasa medya grubu, Ahmet Çalık'a ait Çalık Holding'e devrinin 2008'de tamamlanmasının ardından bütünüyle Turkuvaz Medya'nın oldu. Temmuz 2008'de ise Turkuvaz Medya'nın %25 hissesi Katar Yatırım İdaresi'nin iştiraki olan Lusail International Medya'ya devredildi. 2012'ye gelindiğinde Turkuvaz Medya'nın satışı gündeme geldi. ABD'li medya devi Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation'da talipler arasındaydı. News Corporation grubunun Sabah ATV için 1 milyar dolarlık teklif hazırladığı ve satış işlemi için Goldman Sachs şirketini yetkilendirdiği konuşuluyordu. Ancak rekabet grubunun 19 Aralık 2013 tarihli onayı ile Çalık Holding bünyesindeki Turkuvaz Medya'nın %75'lik hissesi resmi kayıtlara göre 300 milyon dolara Ömer Faruk Kalyoncu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Zirve Holding'e devredildi. 1 milyar dolarlık teklife rağmen Turkuvaz Medya'nın %75'i satışın gerçekleştiği Aralık 2013'te şirket sermayesi 190 milyon dolar, o zamanın kuruyla 380 milyon lira olarak görünen Zirve Holding'e 300 milyon dolara devredildi. Lusail International Medya'da 12 Eylül 2014'te rekabet kurumuna başvurarak Sabah ve ATV'deki hisselerinin tamamını Zirve Holding'e devretti. Böylece Turkuvaz Medya'nın tamamı Zirve Holding'in olmuştu. Fezlekelerde yer alan iddialara göre ise ödenen para 700 milyon dolardı. Resmi kayıtlara giren 300 milyon doların ise aldıkları çeşitli kamu ihaleleri karşılığında bazı iş insanlarından toplanan rüşvet parası olduğu öne sürülüyordu. İddiaya göre 100 milyon dolar 29 Mayıs 2012'de ihalesi yapılan 3. Boğaz Köprüsü ihalesini alan İçtaş Astaldi grubundan İbrahim Çeçen'den tahsil edilmişti. Fezleke'ye göre rüşvet havuzuna akıtılan paraların bir diğer kaynağı ise İstanbul 3. Havalimanı'ydı. 3 Mayıs 2013'te ihalesi yapılan projeyi Cengiz Limak Kolin Kalyon Mapa Konsorsiyumu kazanmıştı. Milyarlarca avroluk ihaleyi alan iş insanlarının da rüşvet havuzuna yüzer milyon dolar gönderdiği öne sürülüyordu. Fezleke'de yer alan telefon görüşme kayıtlarına göre Mehmet Cengiz 100 milyon, Nihat Özdemir 100 milyon, Celal Koloğlu 100 milyon, İbrahim Çeçen 100 milyon, Adnan Çebi 30 milyon ve Hayrettin Özaltın 20 milyon dolar ödemişti. Kayıtlara göre 20 Aralık'ta gerçekleşen satışı hükümete yakın iş insanlarına baskı yoluyla bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan'ın organize ettiği öne sürülüyordu. Erdoğan'ın Çamlıca Kısıklı'daki villasında Cemal ve Ömer Faruk Kalyoncu ile 21 Temmuz'da yaptığı görüşmede Sabah ve ATV'nin Kalyon grubuna devri kararı alındı. Ancak Kalyon'un gücü Çalık'a 1.1 milyar dolara satılan Sabah ATV'yi almaya yetmiyordu. Gereken kaynağın sağlanması için müteahhitlerin devreye sokulmasına karar verildi. Eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, iş adamlarının para koyma eylemini organize ederek para havuzu oluşturma işiyle görevlendirildi. Görüşmeleri Erdoğan'ın Rize'den hemşerisi Mehmet Cengiz yaptı. İddiaya göre başbakanın oğlu Bilal Erdoğan da işi takip edip bu amaçla Cengiz'le görüştü. İstanbul'un çılgın projesi Kanal İstanbul'un en önemli ayağı olarak tanıtılan 3. Havalimanı'nın yapımını üstlenen müteahhitler Cengiz İnşaat, Limak İnşaat ve Kolin İnşaat, demiryolu projelerinde aldığı ihaleleriyle tanınan Makyol İnşaat, İC İçtaş İnşaat ve Özaltın İnşaat gibi şirketlerden para koymaları istendi. Kalyoncu Çalık grubundan medya kuruluşlarını almak için 23 Ağustos 2013'te 380 milyon lira sermaye ile Zirve Holding'i kurdu. Cengiz de 450 milyon dolar topladı. Telefon görüşmelerine göre iş insanları bunun karşılığında hızlı tren, tünel, demiryolu, karayolu ve havalimanı gibi ihaleler için hükümetten söz almıştı. 8 iş insanından 2 ay gibi kısa bir sürede 630 milyon dolar toplandı. Tapelere göre Binali Yıldırım, Ankara Ahlatlıbel'de PTT'nin sosyal tesisindeki bir toplantıda hangi iş insanının ne kadar para vereceğini tebliğ etti. Bu toplantıdan sonra teknik takibe takılan telefon görüşmelerine göre iş insanları çok rahatsızdı. Öyle ki kendisinden 20 milyon dolar istenen bir iş insanının gece uyuyamayıp hap aldı ama yine de kendisinden daha az miktar istenmesine sevinerek bakanın kendisini sevdiğini söylediği de telefon görüşmelerine yansıdı. Fezlekelerin temelini oluşturan soruşturma kapsamında şüphelilerin dinlemeye alınan telefon görüşmelerine göre devasa bütçeli ihalelerin verildiği iş insanlarının birbirleriyle yaptıkları konuşmalarda milyonlarca dolar rüşvet vermeyi kolaylıkla kabul ettikleri de duyuluyordu. Ancak bir görüşmede başbakanın istediği icraatlar için ilk kez para verecek bir iş insanına diğerlerinin "sen de yakında alışırsın" mealindeki telkinleri duyuluyordu. Başka bir konuşmadan da iş insanlarından birinin 4-5 yıldır bu tür işler için para verdiği anlaşılıyordu. 2013 yılındaki 17-25 Aralık soruşturmaları dönemin iktidarını paylaşan Gülen cemaati ile AKP arasındaki en şiddetli çatışmalardan birine sahne olmuştu. AKP'nin seçilmiş iktidar olma avantajıyla emniyet ve yargı teşkilatına müdahaleleriyle soruşturmalar durduruldu. Operasyonlarda görev alan polis ve yargı mensupları görevlerinden alınırken atanan yeni savcılar eliyle tüm soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi. 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasından sonra da soruşturmada görev alan ve Gülen cemaati ile bağları tespit edilen polis, hakim ve savcılar hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak başta gelmek üzere bir dizi suçlama yöneltildi, her biri ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 335.